Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar diliyoruz hepinize. Foncu'ya hoş geldiniz. Bu akşam konuğum Strateji Portföy Fon Yöneticisi, Strateji Portföy 1. Hisse Senedi Fonu'nun yöneticisi Burak İhsan Çetin Çeker. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum, hoş buldum. Çok teşekkürler. Selam.
Ben önce bir yasal uyarımızı da göstereyim izleyicilerimize programa başlamadan önce. Sevgili izleyicilerimiz, Burak Bey ile hem küresel piyasaları konuşacağız bugün makro perspektifte, hem yurt içi piyasalara bakacağız. Borsa İstanbul özellikle konuşacağız, kendisinin de uzmanlık alanı. Hem de ST1 ile ilgili sorularınızı kendisine yönlendireceğim. Sormaya başlayabilirsiniz. Burak Bey, ben şimdi öncelikle izleyicilerimizin soruları da gelmeden kendim merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum.
Buyurun.
Hepimizin gözü tabii ki Fed kararlarına dikilmiş vaziyette. Çünkü onun attığı adımlar, faiz politikası bütün aslında dünyayı etkiliyor diyelim neredeyse. Şimdi bu çarşamba günü de ABD'nin tarım dışı istihdam rakamı gelecek. Fed'in özellikle iş gücü piyasasına bakması, faiz politikasını değiştirirken oldukça önemli. Çünkü buradaki canlılığın sürüyor olması enflasyonun artacağına dair bir delalet olarak algılanıyor. Ve zaten de bundan önceki açıklamalarında hep biz hala veriye bakacağız. Bu veriler yeterli değil dediler. Her ne kadar bu enflasyon düşüyor olsa da 9,2'lerden 7,7'lere geldi. Sizin hani görüşleriniz nasıldır? Yani Fed'in bundan sonraki adımları nasıl olacak? 2023'ü nasıl görüyorsunuz? Biraz bu konuda bilgi rica edeceğim.
Yani bu aslında ilk kez yaşadığımız bir durum değil. 2009'dan bu yana Fed'in faiz politikasının piyasalar üzerindeki etkisini ve özellikle non-farm payroll, yani cuma günleri ayda bir açıklanan bu tarım dışı istihdam günlerindeki oynaklığı çok uzun zamandır yaşıyoruz. Dolayısıyla orada bir ay görülen iyileşme, ya tabii o şey de bağlı oluyor, döneme bağlı. Bazen iyi veri iyi kabul ediyor, bazen iyi veri kötü kabul ediliyor. Şu anda iyi verinin kötü fiyatlandığı bir dönemdeyiz. Bu oynaklığı devam ettirecek kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla ben bu dönemde de, yani Aralık ayı içerisinde de sonrasında da tüm önemli verilerin açıklandığı tarihlerde yurt dışı piyasalar üzerinde ve özellikle Euro dolar paritesinde tabii oynaklığın devam etmesini bekliyorum. Fakat burada şeyden ziyade, verilerden ziyade bir enflasyonla mücadele olduğu için şu anda ben Fed başkanlarının yorumlarının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum verilerden. Çünkü şeyi görüyoruz, yani geçen ayda beklentinin altında bir enflasyon verisi gördük. Orada bir iyileşme var gibi gözükmesine rağmen Fed başkanlarının şeyi çok fazla değişmedi. Enflasyonla mücadelede katı, sert durulması yönündeki tavırlarında, söylemlerinde çok fazla değişiklik olmadı. Dolayısıyla bu piyasanın olası bir coşkusunun önüne geçen bir unsur. Ki bu sefer tabii geçmiş dönemde, özellikle 2008 krizi sonrası, 2009-2013 arasında Fed'in faiz politikası tamamen büyümeyi canlandırmaya yönelikti. Bu sefer enflasyonu durdurma ve iyileştirmeye yönelik bir mücadele var. Dolayısıyla şeyler farklı, söylemler daha farklı ve kararlı gözüküyor. Hem Fed hem ECB enflasyon konusunda, yani büyümeden öncellenmiş durumda enflasyonla mücadele. Dolayısıyla ben çok coşkulu bir tepki beklemiyorum piyasadan. Çünkü önemli olan burada Fed'in, evet, artık enflasyonda belli bir noktaya geldik. Katılaşmanın önüne geçtik. Artık biraz daha yavaşlayabiliriz. Faiz politikasında yavaşlayabiliriz. Söylemleri gelmeden ben çok önemli bir şey yaratacağını düşünmüyorum. Açıklanan belli.
Evet. Şimdi bir izleyicimiz de Kükrer galiba. January Effect ne zaman başlar, ne zaman biter, fonlara nasıl yansır diye sormuş. Bir anomali aslında, etkin piyasalar hipotezine getirilmiş bir anomaliydi Ocak etkisi. Çünkü Ocak ayında hep yüksek getiriler gördük diğer aylara göre. Tabii hep demeyeyim ama büyük bir çoğunlukla. Size önerinizi soruyor Burak Bey. Hisse senedi fonlarından ne zaman çıkmak gerekir ya da çıkılmalı mı? Yani aslında bundan önce gelen sorularda da Borsa İstanbul'la ilgili sorular var, hisse fonlarıyla ilgili sorular var. Hep bir endişe var izleyicilerimizde, yatırımcılarımızda. Borsa çok yükseldi, bundan sonra da böyle gider mi? Biz acaba yerli hisse fonlarından çıkmalı mıyız ya da ne zaman çıkmalıyız? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir önce hani Burak Bey, bu Ocak etkisi, yani yurt dışı piyasalardaki özellikle bu rally beklenti, sizin böyle bir beklentiniz var mı? Sonrasında da Borsa İstanbul'a gelelim.
Yani tabii bahsettiğiniz gibi bu şey bir hadise. Davranışsal finansla alakalı bir şey. Ocak etkisi. Ben şu anda tabii şey diyemem. Yani bu kez tekrarlanmayacak. Bu sefer böyle bir etki görmeyeceğiz diyemem. Göreceğiz de diyemem. Fakat şeyin, piyasanın, küresel piyasaların şu anda paternlerden, geçmiş dönemde yaşanmış paternlerden çok daha önemsediği şeyler var. Yani halen devam eden Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, tekrar başlıyor gibi gözüken Covid etkisi, enflasyon, zayıf büyüme. Dolayısıyla çok fazla makro ve jeopolitik risk var piyasaların şu anda düşündüğü. Dolayısıyla bunların hepsini bertaraf edip etmeden yalnızca işte bir Ocak efekti de fiyatlayacağını çok düşünmüyorum açıkçası piyasanın. Fakat fiyatlayabilir. Dolayısıyla hisse senedi yoğun fonlarda, yani Türkiye'deki Türk varlıklarına yatırım yapan hisse senedi fonlarında ya da yurt dışındaki fonlarda. Şimdi hisse senedi yatırımını biz şey olarak görmüyoruz. Yani yapılması ve bir noktada çıkılması gereken bir yatırım değil hisse senedi yatırımı. Ben 15 yıla yakındır bu işi yapıyorum strateji portföyde. Her zaman yatırımcılarımıza hep şunu önerdik: tasarrufunuzun belli bir kısmını ve özellikle ihtiyacınız olmayacak olan kısmını uzun vadeli bir bakış açısıyla hisse senedi fonlarına, hisse senetlerine yatırın ve burada ihtiyacınız olmadığı müddetçe, çok acil şekilde bu paraya ihtiyacınız olmadığı müddetçe de hiçbir zaman bu fonlardan ya da pozisyonlarınızdan çıkmayın. Çünkü hisse senedi yatırımı işte bir yere geldi, artık buradan kesin kar realizasyonu gelir, ben şimdi buradan satayım aşağıdan tekrar alırım şeklinde bakabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir yatırım türü değil. Yani çok 10 kişiden belki 1 ya da 2 kişi bunda başarılı olabilir. Yüksekten satayım, düşükten alayım bakış açısıyla. Dolayısıyla evet, Türkiye'de de Borsa İstanbul'a baktığımızda endekse önemli bir mesafe kat etti. Bazı dönemler olur, tabii şey daha sınırlı olur. Yukarı potansiyel daha sınırlı olur. Fakat burada her zaman şeye bakmak lazım. Özellikle bir endeks fonunda değilseniz. Şimdi endeks fonuna yatırım yaptığınızda evet, endeksin daha fazla gidecek yeri kaldı mı kalmadı mı? Temel ya da teknik olarak buna belki bakmanız gerekebilir. Fakat endekse yatırım yapmayan hisse senedi fonlarında endeksin yatay olduğu dönemlerde de fon ciddi bir alfa yaratabilir. Endeksten ayrışabilir. İçerisindeki hisse senedi pozisyonları ve onların ağırlıklarına bağlı olarak ki işte bu dönemde bunu hepimiz tecrübe ediyoruz hep birlikte. Bu haftaya bakarsak endeksin çok yatay olduğu bir haftaydı. Fakat pek çok hisse senedi fonu çok iyi performans gösterdi bu hafta. Dolayısıyla ben şey sorusuna çok katılmıyorum. Artık hisse fonlarından çıkma zamanı gelir mi? Hatta ne zaman? Çıkmak herhalde yazmak istedi Sadık Bey. Dolayısıyla bence çıkılmamalı. Soruya cevabım bu. Ha, şu olabilir tabii ki, ona dikkat etmek gerekir. Şayet işte bu dönemin, her dönemin kendine has bir yapısı var. İşte bu dönem enflasyon etkisinden dolayı tasarruf sahipleri tasarruflarının çok önemli bir kısmını, hatta hemen hemen tamamını hisse senedi piyasasına yönlendirdiler. Burada belki biraz ağırlık azaltma yönünde bir tasarrufta bulunulabilir. Ki bence normal olanı zaten hiçbir zaman %100 tasarrufun tamamının riskli bir varlıkta olması bizim tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Belki o yönde değerlendirilebilir. Ama fonlardan tamamen piyasadan, hisse piyasasından tamamen çıkma fikrini desteklemiyorum.
Evet, burada siz de söylediniz hani biraz varlık çeşitlendirmesi yapmak lazım. Yani sadece hisse senedi fonlarından değil, diğer aslında varlık sınıflarından da bir miktar portföyde bulundurulabilir. Bunlara yatırım yapan fonlar olabilir veya yatırım aracının kendisi olabilir. Bir de aslında resesyonla ilgili kaygılar da var. Bundan da bahsettiniz. Şimdi resesyonla ilgili kaygılar oluştuğu zaman hep biliyoruz ki altın değer kazanır. Şimdi dolar endeksinin de düşmesiyle beraber geçtiğimiz haftalarda altın epeyce bir yükseldi. Timur Konaklı'nın sorusu da Eurobond ve altın fonlarında hareketlenme yaşanabilir mi diye fikrinizi sormuş.
Yani özellikle altın özelinde, Eurobond'dan ziyade altın özelinde, tabii altını etkileyen asli unsur Fed'in para politikasında genişlemeci şey olması. Genişlemeye başlaması, yani faiz indirimlerinin yavaşlaması ya da durması, faiz artırımlarının ya da tersine faiz indiriminin başlaması. Dolayısıyla bir noktada önümüzdeki yıl, özellikle 2023 yılında şayet FED para politikasında sıkılaşmaktan vazgeçerse, bu tabii ki altın için olumlu bir fiyatlama yaratacaktır. Bu yılı zaten yatay, çok hafif negatif kapatacak gibi gözüküyor altın, ons bazında, dolar bazında bakarsak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bir telafi görülebilir diye düşünüyorum altında.
Peki Burak Bey, Burak Bey'in adışınızın sorusu, şimdi biraz altın dedik, yani hisse senetlerinden de konuştuk ama sizin 2023 için makroekonomik beklentilerinizi merak ediyor. Sizce diyor yılın yıldız enstrümanı hangisi olabilir?
Şimdi makroekonomik açıdan baktığımızda 2022'nin başında makroekonomik açıdan piyasayı değerlendirseniz yılın yıldız aracı hisse senedi olur mu diye sorsanız hayır derdim. Şimdi bazen piyasa şeyde çok ayrışabiliyor. Yani makroekonomik gerçeklerle finansal piyasalar bambaşka bir seyir izleyebiliyor ki zannediyorum 2022'nin başında pek çok kişi Türkiye'yi makroekonomik olarak değerlendirdiğinde işte bir çok yüksek enflasyon, aşırı anortodoks bir para politikası, yaklaşan bir seçim, çok sağlıklı olmayan, iştahçıcı olmayan bir büyüme, bu ortamda hisse senedi yatırımı bu kadar iyi getiriler sağlayacak mı diye sorsanız çoğu kişi hayır derdi muhtemelen. Dolayısıyla 2023 için de hangi enstrüman yıldızı olacak yılın, onu kestirmek çok zor. Fakat beklentilerin, yani küresel olarak resesyon beklentileri, haklı çıkmaz ve enflasyonda bir geri çekilme görürsek hisse senetlerinin ben yine iyi bir yıl geçirebileceğini düşünüyorum 2023'te. Hatta hani Türkiye dışarıda bırakırsak, küresel olarak bakarsak hikaye, Avrupa ve Amerika'da 2023 yılı hisse senetleri için iyi geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü en kötü geride kalmış olabilir. Özellikle jeopolitik olarak da Ukrayna meselesinde bir çözüme kavuşursa şayet durum, hisse senedi piyasasına çok olumlu yansır bu. Türkiye'de ama özellikle seçim dönemine girecek olmamızdan dolayı belki hani bu yılın da karlarını ve genel seviyeleri göz önünde bulundurursak biraz daha yatay pozitif bir yıl geçirebiliriz. Ama ne olur, endeks bazında tabii bunu söylüyorum. Hisse senedi bazında yine olumlu ayrışmalar olabilir ve iyi hisse seçimi yapan fonlar 2023 yılında iyi bir getiriyle kapatabilirler. Tabii bunlar tamamen kağıt üstündeki tahminler. Gerçekler çok farklı olabilir yılın sonunda.
Tabii ki. Katıldı Ambaransel Kurçaren'in sorusu şey der, hisse senedi yoğun fonlarına ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Bireysel yatırımcı daha çok kendi başına işlem yapmayı mı yoksa fonlar aracılığıyla yatırım yapmayı mı tercih ediyor sizce? Tabii rakamlar da var elimizde ama siz
evet,
nasıl?
Evet. Yani 2022 yılı bu yıl hisse senedi fonu yöneticileri sektörü için çok olumlu bir yıl oldu. Yatırımcı tabanı çok genişledi. Sadece son iki aya baktığımızda 9-10 milyar TL civarında bir kaynak girişi var sadece hisse senedi fonlarına. Dolayısıyla bu aslında uzun yıllardır sektörün özlemini çektiği bir tablo. Yatırımcının fonlara teveccühü, tasarruflarının yatırım fonlarında değerlendiriliyor olması. Dolayısıyla iyi bir yıl geçti. Şimdi bu tabii şeyde olarak da çok normal. Yani enflasyon, aşırı enflasyonun yaşandığı ve insanların gelirlerini, tasarruflarını enflasyona karşı korumaya çalıştıkları bir dönemde yüksek riskli varlıklara yönelmeleri çok doğal. Bir noktadan sonra tabii özellikle yatırım fonu, fon piyasası, hisse senedi piyasası kendini besleyen bir döngü oluşturmaya başlıyor. Yani piyasaya para girdikçe, fonların büyüklükleri arttıkça bu fonlar özellikle hisse senedi yoğun fonlarda %80 hisse senedi taşıma zorunluluğumuz olduğu için tekrar şeye giriyor, hisse piyasasına, hisselere giriyor. Hisselere girdikçe ise fiyatları yükseliyor, fonların performansı yükseliyor. Fonun performansının yükselmesi yeni yatırımcıyı fonlara, hisse fonlarına getiriyor. Gelen para yine hisse senetlerine giriyor ve fiyatlar yükseliyor. Ve bu şekilde bir döngü oluşuyor. Yani özellikle BIST 100 dışı hisselerde yaşadığımız bu yılki hareket, BIST 100 dışındaki hisselere yatırım yapan bir iki fonun çok iyi performans göstermiş olması ve yatırımcı sayısını arttırmış olması, büyüklüğünü arttırmış olması bu kendini besleyen bir döngüyü oluşturuyor. Dolayısıyla bu yıl gördük ki tabii ki yine bireysel yatırımcılar kendileri de yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Ama şey de çok fazlalaştı. Kendisi hisse senedi yatırımı yaparken bir yandan da portföyünün bir kısmını hisse senedi fonlarına yatıran yatırımcı sayısı da çok fazlalaştı bu sene.
Evet, orada sayılarda epeyce artışlar gördük özellikle evet. Hisse fonları tarafında. Önceden hep likit fonlar çok daha yüksek olurdu. Kişiler maaşlarını aldıklarında otomatik yatardı likit fonlara. Şimdi hisse fonları oraya yaklaşamasa da yine de epeyce yol kat etti.
Tabii bahsettiğimiz o dönem enflasyonun tek hanelerde olduğu dönemler likit fonlarda reelde 1-2 puan reel faiz, reel getiri sağlıyordu. Dolayısıyla pek çok kişi işte param boşta kalacağını işte ise likit fonda dursun çünkü ihtiyacım olduğu anda kullanabiliyorum diye bakıyordu. Bankalarda tabii orada bir cevher vardı, onu iyi değerlendirdiler. Bütün vadesiz mevduattaki paraları otomatik olarak likit fonlara aktardılar. Yine orada da kendi kendine besleyen bir sistem oluşmuştu. Fakat gelinen noktada tabii reel getiriler derin ekside olduğu için artık likit fonlarda çok bir cazibe kalmadı yatırımcı için ve o tasarrufların büyük kısmının hisse fonlarına geldiğini gördük.
Evet. Şimdi ST1'le çok ilgili çok soru gelmeye başladı. Ben onlara geçmeden önce son bir soruyu da hep seçime kadar konuşuyoruz. Seçimden sonrası için sormuş Prometheus. Eğer diyor seçimden sonra faiz artırımları gündeme gelirse bu borsayı ve hisse senetleri ne kadar etkiler? Bir de ST1 ile ilgili bir soru sormuş, onu da birazdan ileteyim.
Tamamdır. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ben tabii seçime kadar diye konuşuruz ama seçimin Nisan-Mayıs aylarında olduğunu varsaysak ve bir iktidar değişikliği yaşandığını varsaysak dahi ben 2023 yılında böyle akut sert bir faiz artışı yaşanmasını beklemiyorum. Yani belki tekrar ortodoks bir para politikasına dönülebilir ama bu seçimin hemen akabininde gerçekleşebilecek olan bir şey değil. Yani ekonomi böyle bir şey değil. Akşamdan sabaha değiştirebileceğiniz bir şey değil. Bazı dengeleri var. Dolayısıyla ben 2023 yılı için piyasaların bir faiz şoku yaşayacağını düşünmüyorum. Şahsi kanaatim o yönde.
Evet. Şimdi ST1 ile ilgili sorulara geliyorum. Burak Bey, Günay Aker'in sorusu, ST1'i kaç senedir yönettiğinizi sormuş.
2014 yılından bu yana.
2014'ten beri. Bir başka soru da gene ST1 ile ilgili. Umut Ceylan der ki, ST1 fonu Kasım 1-17 arası rakiplere nazaran %6.24 ile çok geride kalmıştı. Fakat 18-21 tarihler arası büyük bir atağa kalkarak fon getirisi 3 günde %13.36 oldu. ST1 geride kaldığı zaman performans arttırmak amaçlı daha agresif davranılıyor mu? Bu datalardan ben bu çıkarımı yaptım demiş.
Yok, hiç değil. Şimdi orada bahsedilen dönemler özelinde söyleyecek olursam, şayet o dönemde iki pozisyonumuz vardı. O pozisyonlar piyasanın aksine, yani bizim aldığımız pozisyonun aksine bir hareket gösterdi. Bu da bizi geride bıraktı. Şeyde, hisse senetlerimizde demek ki o dönem piyasadaki diğer hisse senetlere kadar iyi perform etmedi. Bu böyledir. Bu sadece fon yönetirken değil, bireysel portföyünüzü yönetirken de portföyünüz bazen geride kalır. Bazen piyasanın çok üzerinde performans gösterir. Dolayısıyla bunu normal karşılamak lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki, biz piyasanın gerisinde kaldığımızda asla hani onu yakalamamız lazım diye bir şeyimiz yok. Diğer fonlar özellikle, yani diğer fonlar bizi geçti, sıralamada geriye düştük, hemen daha fazla risk alıp bunu telafi etmeliyiz gibi bir şeyimiz, düşüncemiz hiçbir zaman olmadı, olmaz. Biz fonlarımızı inançlı mülkiyet esasıyla yönetiyoruz. Yani o parayı kendi paramız gibi yönetiyoruz. Dolayısıyla orada bir risk alma, tehlikeli bir risk alma, sadece sıralamada yükselmek için riskimizi arttırma gibi bir çabamız olamaz. Orada tamamen şeye bağlı, piyasanın sizin portföyünüzdeki hisselere diğerlere kadar tercih gösterip göstermediğine bağlı.
Evet. Peki ST1 çoğunlukla BIST 30 hisselerinde mi yatırım yapar diye sormuşlar.
Hayır. Hayır. Değil mi? ST1 değerinin altında olduğuna inandığı, orta uzun vadede piyasa fiyatının gerçek değerine yaklaşacağını düşündüğü tüm hisselere yatırım yapabilir.
Evet. Peki şirketlere yatırım kararları alırken, Barış Doğan'ın sorusu, kısa vadeli veya günlük gelişmeleri dikkate alıyor mu fon yönetimi, yoksa tamamen bağımsız şirketlerle ilgili göstergeleri mi önemsiyorsunuz demiş.
Çok anlayamadım ama soruyu, çok özür diliyorum.
Tabii. Şirketlere yatırım kararı alırken kısa vadeli veya günlük gelişmeleri mi dikkate alıyorsunuz, yoksa şirketlerle ilgili göstergeleri mi? Bağımsız şirketlerle ilgili göstergeleri mi?
Yani o bağımsız şirketlerle ilgili göstergelerden kastın ne olduğunu çok anlayamadım ama evet. Tabii ki bir uzun vadeli yatırım yapıyorsanız günlük gelişmelerle çok ilgilenmezsiniz. Dolayısıyla biz de günlük gelişmelere çok ilgilenmiyoruz.
Evet, daha ziyade yani temel analizle aslında değer yatırımı yaptığınızı söylediniz değil mi?
Tabii ki şöyle söyleyeyim, zaten bir şirkete yatırım yapma kararını almaya başlamakla yatırım yapmak arasında bazen bir hafta 10 günlük bir süre geçiyor. Yani şirketi iyice analiz edip anlayıp gereğinde şirket yatırımcı ilişkileriyle, şirket yetkilileriyle görüşüp yatırım kararını almak bazen bir hafta 10 gün sürüyor. Dolayısıyla günlük bir hareketle karar alamayız zaten.
Evet. Mehmet Özçelik'in sorusu da diyor ki, bu ay ST1'de daha önce görmediğimiz kadar short pozisyon gördük. İleriki dönemde bu temkinli duruşa devam mı, yoksa eski formasyonuna döner mi? Fonun yönetimini çok başarılı buluyorum, tebrik ederim diyor.
Çok teşekkür ederiz. Şöyle, şimdi aslında kapta açıkladığımız, her ay biliyorsunuz kapa portföyler açıklanıyor. Orada daha önce olmayan bir short pozisyon görüldüğünde biraz şey oldu zannediyorum. Daha önce görmediğimiz kadar short pozisyon alındı şeklinde algılandı. Halbuki orada çok riske hesaplanmış portföyünde totalde, yani fonun toplam büyüklüğünü %10-15'ine tekabül eden bir pozisyon vardı. yani bu ay içerisinde de hiçbir zaman öyle bir muhafazakar hale gelmedik. Endeks düşecek şeklinde bir beklentimiz olmadı. Kaldı ki short pozisyonlar bir endeks shortu değildi, single stock'tu. Şimdi değer yatırımı yaparken her zaman şeyden bahsediyoruz tabii. Değerinin altında şirketlere yatırım yapıldığından bahsedilir değer yatırımında. Halbuki değer yatırımın bir diğer bacağı daha olabilir. O da değerinin çok üstünde irrasyonel fiyatlandığını düşünüyorsanız şayet bir hissenin ve o hisseyi shortlama imkanınız varsa böyle bir short pozisyon alabilirsiniz. Bu ay yani geçen ayın ortalarında daha doğrusu STB'de yapılan buydu. Nitekim bu ayda aldığımız o kararın haklı olduğunu gördük. Ve hak kafamda bir yer vardı. Oraya geldiğinde de pozisyonlar kapandı geçen hafta. Cuma günü itibariyle. Yani yatırımcının kapta gördüğü short pozisyonlar şu an itibariyle yok. Bir amaç için açılmıştı. Bir getiri amacıyla açılmıştı. Amacına da ulaştı ve kapatıldı.
Evet. Murat Bozkır'ın sorusu da hisse seçiminde teknik analiz mi, temel analiz mi denmiş. Gerçi buna cevap vermiş.
Tabii ki temel analiz.
Temel analiz. Bir de...
Ama çok özür diliyorum. Çok hani şey de ekleyeyim. Hani teknik analizi küçümser anlamda söylemedim bunu. Uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız burada bir temel gerekçeye ihtiyacınız var. Fakat bir şirkete yatırım kararı aldığınız noktada bir göz ucuyla teknik analize bakmakta da fayda var. Çünkü bir değere yatırım yaparken bir fiyattan alıyorsunuz onu. Değeri temel analizde belirliyoruz fakat fiyatın da bir teknik boyutu var. Dolayısıyla belki orada göz ucuyla biraz tekniğe de bakmak gerekebilir. Çünkü her zaman daha iyi fiyattan alma imkanınız var. Teknik analiz de o konuda yardımcı olabiliyor size.
Evet, doğru. Peki Burak Bey derler, hisse seçimlerinde firmaların yetkili kişileriyle görüşüyorlar mı?
Muhakkak. Yani hisse seçiminde değil tabii. Yani seçtiğimiz bir hisseye daha sonra yatırım yapmaya karar vermeden önce firma yetkisiyle görüşüyoruz tabii ki. Yatırımcı ilişkilerinden bir randevu talep ediyoruz. Özellikle pandemiden bu yana işimiz o konuda çok kolaylaştı. Eskiden Zoom gibi bir yani şey online toplantı gibi bir imkanımız yoktu, artık var. Dolayısıyla çok daha rahat görüşebiliyoruz. Muhakkak şirket yetkililerinden şirketi dinlemeye çalışıyoruz. Çünkü finansal tablolar ya da faaliyet raporları size bir yere kadar anlatıyor şirketi. Şirketi en iyi bilen yani şirketin çalışanları netice itibariyle. Dolayısıyla her zaman danışıyoruz.
Peki halka arzlara katılıyor musunuz? Emin Akkaya'nın sorusu.
Yani son iki yılda çok fazla katıldık diyemem. Katıldığımız bir iki halka arz oldu. İki sebebi var. Birincisi... şey olmasına rağmen, bir sürü evrak işi olmasına rağmen çok az şey geliyor, çok değmiyor halka arza katılmaya çalışmaya. Bir de çok şey olmadı yani, beğendiğimiz hisse olmadı diyebilirim. Ama şimdi buna böyle cevap verdim de çok hisse bazlı, şirket bazlı konuşmuş oluyorum, onu da istemiyorum ama çok fazla katılmadık ama katıldığımız da oluyor.
Evet, yani böyle bir şeyiniz yok, kırmızı çizginiz yok halka arzlara
katılmak. Yok tabii ki yok.
Evet.
Ama Selim özellikle Bey... her halka arza katılalım. Yani şu şeyde de değiliz hiçbir zaman. Özellikle son iki yılda işte halka arzadan aldığınız hisseler 7-8 tavan gidiyor. Aman bu furyayı kaçırmayalım. Öyle bir hevesimiz de yok. Çünkü şeyi bozmak istemiyoruz yani, dediğim gibi. Önemli olan yani bu... STB 97 yılında kurulmuş bir fon. 97 yılından bu yana da aynı perspektifle ve hemen hemen aynı yöneticilerle yönetiliyor. Bizim için önemli olan burada dediğim gibi değer yatırımı, kısa vadeli fiyat hareketlerinin cazibesinin sizi zihninizi çelmeye izin verdiğiniz an o perspektiften uzaklaşabilirsiniz.
Evet. Şimdi Selim Bey'in sorusu da sizin fon dağılımınıza, fon varlık dağılımlarınıza bakmış. Diyor ki neden belli bir yüzdesi için sürekli diğer yazıyor? Vadeli işlemler, nakit teminatları neden ayrı gösterilmiyor demiş.
Şimdi bu şeyle alakalı, yapılan raporlama standardı ile alakalı spot hisse senetleri hisse olarak gösterilir. VIOP tarafındaki teminat diğer olarak gösterilir. Gerekçesi bu.
Hı hı, anladım. Şimdi gene STB ile ilgili bir soru vardı. Tayfun Bey birkaç kere sordu. Onun sorusunu yöneltmek istiyorum. STB hisse fonunuzdan çıkıp değişken fonlarınıza geçmek bir alternatif olabilir mi? SVB agresif değişken fonunuz diye sormuş. Sonuçta hani bu fonlar da sizler tarafından yönetilmiyor mu, evet, demiş.
Bizim tarafımızdan yönetiliyor tabii. Yani fonların her birinin farklı bir benchmark'ı var. Benchmark'ına bağlı olarak da farklı bir risk şeyle yönetiliyor, ölçütüyle yönetiliyor. Dolayısıyla tabii ki yatırımcılarımız, STB yatırımcıları ya da henüz stratejinin herhangi bir fonuna yatırım yapmamış olan tüm potansiyel yatırımcılar diğer fonlarımızı da inceleyebilir. Onların riskleriyle alakalı, yani benchmarklarıyla, karşılaştırma kriterleriyle alakalı bilgilere ulaşabilirler. Yönetim ücretleri farklı olabilir, benchmarkları farklı olabilir. Dolayısıyla onları da tercih edebilirler tabii. Her zaman bir alternatif. Zaten alternatif olabilmesi için farklı farklı fonlar kurup farklı fonları yönetiyoruz. Tüm yatırımcılara farklı bir alternatif daha sunabilmek amacıyla.
Hı hı. Bir şey söyleyelim isterseniz, bir ara verip hani strateji portföyün fonlarını, ST1 ve diğer fonlarını yatırımcılarımız nereden alabilirler? Hani illaki sizde hesap açmaları gerekiyor mu? Bu hani yatırım fonlarını belki de çok az bilen yatırımcılar için bunu söylemek gerekir.
Serbest fonlar hariç diğer fonlarımız TEFAS'a açık. Dolayısıyla TEFAS sistemi üzerine alabiliyorlar. Nitelikli yatırımcı olunmasını gerektiren serbest fonlarımızı stratejik portföyde bir hesap açarak almaları gerekiyor.
Evet. Şimdi Burak Bey, genel bir soru geldi aslında. Bu soruyu belki hani bazen ben böyle daha önceden bizim yaptığımız aslında birçok YouTube videosu var. Yatırım fonlarıyla ilgili böyle temel bilgileri verdiğimiz. Bize de en çok sorulan sorulardan bir tanesi, fonlar güvenilir mi? Paramıza bir şey olur mu fonlarda gibi. Ben de böyle zaman zaman fon yöneticilerimizi ağırladığımızda soruyorum bu soruyu. Abdullah Yaylı da merak etmiş. Diyor ki, fon şirketi batarsa portföydeki hisselere haciz gelir mi?
Hayır, gelmez. Zaten fonların tüm varlıkları Takas Bank'ta saklanıyor. Dolayısıyla zaten bizim elimizde fon katılma payları da zaten müşterilerin hesabında, ki onlar da MKK nezdinde saklanıyor. Dolayısıyla öyle bir durumda ki, yani o öyle bir durumun olması için de bir gerekçe yok. Ama hani sadece bizim strateji portföy için değil, herhangi bir kurum için de bunu söylüyorum. Tabiri caizse şirket batarsa portföydeki hisselere herhangi bir haciz gelmez. Çünkü onlar bizim hisselerimiz değil, yatırımcının hisseleri.
Evet. Yani fonun mal varlığı aslında portföy yönetim şirketinin mal varlığı.
Fonun tüzel kişiliği portföy yönetim şirketinin tüzel kişiliğinden ayrıdır. Dolayısıyla herhangi bir hacize söz konusu edilemez.
Evet, doğru. Önder Demir'in sorusu gene ST1 ile ilgili. Borsa İstanbul'da uzun vadede dolar bazında aynı yerlerde döndüğü söyleniyor. 2013 yılında 5 dolarmış. Daha sonra düşmüş. Şu an yeni 2,5 dolar oldu. ST1 fonu uzun vadede dolar bazında da kazandırıyor mu demiş.
Şimdi tam rakam veremem. Yanıltıcı olmak istemiyorum. Ama bu sene itibariyle tabii şeyden, kuruluştan bu yana bakıyoruz, 97'den bu yana baktığımızda ST1 dolar bazında da pozitif getiri sağladı. Ki yani zaten şöyle söyleyebiliriz, 97'den bu yana yıllıklandırılmış getirisi ST1 fonu %40 TL bazında. Aynı dönemde yani 11 Mart 1997'den bu yana bakarsak endeks, BIST 100 endeksi TL bazında yıllık %25 getiri sağlamış. Yani aradaki farkı göz önünde bulundurduğumuzda zaten dolar bazında da aynı şekilde şeyin, ST1'in endeksten iyi bir performans getirdiği ve dolar bazında da kazandırdığını söyleyebiliriz.
Evet. Şimdi bir izleyicimiz Demir Bey, TEFAS'ta risk derecesinin 5 olarak göründüğünü söylüyor ama bu doğru mu diyor?
Doğrudur, evet.
Risk derecesi 5'tir.
Evet.
Tamam. Ben tekrar STB ile ilgili sorulara bakıyorum. Şimdi sorular gelmeye devam ediyor. STB soruları gelirken ben acaba hani sizin uzmanlığınız mı bilmiyorum tabii ki ama şunu sorayım. Emre Ulusan'ın sorusu, onu atlamışım aslında, güzel bir soru. Ayıp yasası için STB'nin stratejisi ne olacak demiş. Viyop'ta hiç mekanizması ağırlıklı olarak mı kullanılacak?
Şimdi bir ayıp yasası olacak mı? Öncelikle onu belirlemek lazım. Yani bir ayıp yasası olursa ne olur diye bir stratejimiz şu an için yok. Hazırlandığımız bir strateji, o manada söyleyeyim. Tabii ki uzun yıllardır pek çok kez uzun düşüşlerin yaşandığı dönemler yaşadık. O biraz da dönem içerisinde düşüşün gerekçesine bağlı olarak hazırlanan stratejiler. Yani kısa dönemli bir olumsuzluk var. O dönem içerisinde mi portföyü korumaya çalışacaksınız? Yoksa çok daha uzun süreli bir düşüş bekliyorsunuz? Tabiri caizse ayıp yasası bekliyorsunuz. O dönem için mi bir strateji belirleyeceksiniz? Bunlar önemli. ST1 tabii %80 hisse senedi taşımak zorunda olan bir hisse senedi yoğun fon. Dolayısıyla bu oranın altına spot tarafta inerek portföyü olası bir düşüşten daha az etkilenmesini sağlayacak bir strateji uygulaması mümkün değil. Fakat uzun vadeli, yani en azından o ayın tamamı için diyeyim, bir olumsuz senaryo bekliyorsak, bu hani yatay olabilir ya da gerçekten sert bir düşüş bekliyor olabilirsiniz. O da, o durumda tabii VIOP tarafında işte single stock ya da endeks shortlayarak şeyi azaltabiliriz. Net longumuzu azaltabiliriz. Yani %80 hisse senedi taşımak zorundasınız. Fakat VIOP tarafında alacağınız short pozisyonlarla net longu %50, %40'lara dahi indirebilirsiniz. Fakat bu çok uygulayacağımız, uygulamayı tercih edeceğimiz bir strateji olmaz. Çünkü o noktada aslında bir koruma yapmıyorsunuz. Bir şey bet ediyor oluyorsunuz. Yani piyasa düşecek ve ben buradan zararsız çıkacağım. Endekse karşı bir relatif getiri sağlayarak çıkacağımı bet ediyorsunuz o yönde bir pozisyonu aldığınızda. Çünkü bizim karşılaştırma kriterimiz %95 BIST 100 endeksi, BIST 100 getiri endeksi, %5 overnight repo. Bu şekilde net longunuzu %40, %50'lere indirdiğinizde eğer haksız çıkarsanız bu sefer de yatırımcılarınıza açıklayamayacağınız bir underperformans ortaya çıkar. Karşılaşma kriterinin çok uzağında. Dolayısıyla biz böyle çok radikal koruma pozisyonları almamayı tercih ediyoruz. Çünkü fonun yapısı o değil. Bu fona yatırımcılar işte senedi piyasasındaki olası bir yükselişten istifade etmek amacıyla yatırım yapıyorlar. Bunun aksine bir pozisyon aldığımızda yatırımcıyı yapmış oluruz.
Evet. Şimdi bir izleyicimiz de ST1'in şarp oranını sormuş. Ben hemen burada bir parantez açayım. Salı akşamı, önümüzdeki salı akşamı, yani 29 Kasım oluyor. ST1 ile ilgili bir fon analiz videosu yayınlayacağız sevgili izleyicilerimiz. Orada da şarp oranlarını ve diğer metriklerini görebileceksiniz. Biliyorsunuz her hafta salı günü fon analiz videoları yayınlıyoruz. Bu haftaki konuğumuz da ST1 olacak. Bizim iyi gelir fon platformunda yıllık hesaplamayla şarp oranının 6.30 olduğunu da gene platformumuzdan görebilirsiniz. Bilmiyorum, Burak Bey, siz yanıt vermek ister misiniz?
Siz çok iyi yanıtlarınız, teşekkürler.
6.30, yani şarp oranını bilmeyenler için de söyleyelim, biz ona aldığım riske değdi mi oranı diyoruz aslında. Aldığınız bir birim riske karşılık elde ettiğiniz getiriyi gösteriyor. ST1 son bir yılda bir birim risk karşılığında 6.30 birimlik bir artık getiri hatta. Yani biz burada bizim hesaplamalarımızda KD mevduat endeksinin üzerinde sağladığı getiriye bakıyoruz. Burada da 6.30'u görüyoruz. Kıyaslama yaparken fonları kendi kategorilerindeki diğer fonlarla karşılaştırırsanız, şarp oranı en yüksekten en düşüğe doğru sıraladığınızda burada performansı görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben bir de şeyi soracağım. Selim Bey demiş ki KAP'ta ay sonunda portföy dağılımı yayınlamayı SPK zorunlu hale mi getirdi? Eskiden stratejik portföy yayınlamazdı diyor.
Evet. Siz de yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil esasında ki zannediyorum pek çok fon yöneticisi de benimle hemfikirdir bu konuda. Bunun tabii şeffaflık anlamında getirdiği bir olumluluk olmakla beraber bazı olumsuz yanları da var. İşte özellikle yatırımcıların, fon yatırımcılarının gün içi fiyat hareketlerine ayda bir kez açıklanan bir dağılım üzerinden kendileri oluşturdukları Excel'lerle günlük olarak takip etme ve yatırım kararlarını buna göre verme, alsat kararlarını buna göre verme, fonda piyasa zamanlaması yapmaya çalışma gibi bir şeye sebep olabiliyor. Öte yandan tabii ki bu her zaman tüm fonlar için geçerli. Fonun replike edilmesi riskini de beraberinde getiriyor. Hatta rekabetin yoğun olduğu zamanlarda biz hiç tercih ettiğimiz şeyler değil tabii ama diğer fonların pozisyonlarında buna bağlı karşı pozisyonlar alma yönünde de bir şey neden olabilir. Dolayısıyla biz SPK zorunlu hale getirene kadar açıklamamayı tercih ediyorduk. Fakat ne zamanki zorunlu hale geldi biz de açıklar hale geldik.
Evet, aslında bu bahsettiğiniz hani bir ay önce açıklamış oldu. Diyelim ki 31 Ekim'de açıkladınız siz. Oradaki hisse dağılımlarına göre Twitter'da ben de rastlıyorum. İşte fonun fiyatını tahmin etmeye çalışıyorlar ya da gün içerisinde oluşan fiyatı aslında söylüyorlar. Burada evet. Yani izleyicilerimizi uyarmak isteriz aslında. Burada görmüş olduğunuz değerler fon yöneticisinin elinde o hisseleri tuttuğu takdirdeki değerler aslında ama bugün ayın 27'si, yarın 28'i, aradan 28 gün geçmiş. O portföy değişmiş olabilir. O nedenle de sonuçlar çok doğru olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım.
Evet. Bir de zaten çok özür diliyorum böldüm. Biz zaten ki diğer kurumlarda öyle saat akşam en geç 7-7.30'a kadar açıklamış oluyoruz zaten fon fiyatını. Hani benim Twitter'da gördüğüm pek çok yatırımcı da özellikle ST1 yatırımcısı da ertesi günü bekliyor fon fiyatını görmek için. Bakalım bugün nasıl olmuş, yarın sabah görelim. İşte ben böyle hesapladım ama yarın teyit edeceğiz. Hayır, biz zaten akşam 7-7.30'a kadar açıklamış oluyoruz kendi internet sistemimiz üzerinden. Dolayısıyla böyle bir fon fiyatını hesaplama zahmetine girmelerine çok gerek yok.
Tamam. Şimdi izleyicimiz de şey sormuş size. Yatırımcılarınızla periyodik toplantılar yapmayı düşünür müsünüz demiş.
Biz her zaman şey çok önem verdik. Geçmişte de bugün de yatırımcı ilişkilerine. Bizi arayan yatırımcılarımız da her zaman çok açık, şeffaf şekilde hem piyasaya dair fikirlerimizi hem fonla alakalı fon içeriği haricindeki gelişmeleri, durumları her zaman şeffaflıkla paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Tabii bu yıldan öncesinde hani açık konuşmak gerekirse yatırımcı sayımız daha düşüktü. Bu yıl ilk kez böyle 4 haneli yatırımcı sayılarına ulaştık. Ve tabii biz daha çok bugüne kadar kurumsal, büyük bireysel vakıf gibi müşterilerle çalışıyorduk. Yani müşteri tabanımızı onlar oluşturuyordu. İlk kez bu kadar çok sayıda daha küçük tasarruflara sahip bireysel yatırımcı ile birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar hiç böyle bir talep gelmedi ama gelirse başımızın üstünde tabii ki.
Evet. Bir izleyicimiz de şey sormuş, hemen bakıyorum. ST1 fonu gün içi alım emri 16.30'a kadar mı demiş?
13.30'a kadar.
13.30'a kadar. Yani saat 1.30'a kadar emir verirseniz o gün akşamki
fiyattan
işlem görüyor. Hı hı. Bir de gene bir izleyicimiz hisse fonları katı mevzuatlara tabi. Kimi zaman yönetici belki bir hisseden %20 tutmak istiyor ama tutamıyor. Bu konuyla ilgili hisse senedi fonları yöneticileri olarak SPK ile görüşüp esneme talep etmeyi düşündünüz mü demişler.
Yani o Kurumsal Yatırımcılar Derneği var zaten. Bu yöndeki şeyleri, fon yöneticileri, portföy yönetim şirketi yöneticileri iletiyorlar bu yöndeki taleplerini. Ama biz serbest fonlar var zaten. Bu yön, böyle bir şeye tabi olmak istemiyorsanız bir serbest fon kurabilirsiniz. Orada bir %10 ya da işte %5'in üstündekiler %40 gibi kriterlere maruz kalmadan yönetebilirsiniz. Fakat ben bu mevzuata ve bu kriterler altında, ya bu mevzuat tabi bu kriterler altında fon yöneten biri olarak söyleyebilirim ki ben çok olumlu buluyorum %10 limitini. Çünkü sizi doğal olarak bir çeşitlendirmeye yönlendiriyor. Evet, bazen bir hisseden çok daha fazla beklentiniz olabilir. Fakat beklentiyle gerçek birbirinden farklı şeyler. Bu tarz mevzuatlar emin olun geçmişte yaşanmış olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tecrübeyle oluşturulmuş mevzuatlardır. Dolayısıyla ben şahsi olarak bir rahatsızlık duymuyorum bu yöndeki şeylerden, kriterlerden.
Ben yine
yani
bir
çünkü insan şeyini minimize ediyor. Yani yönetici riskini minimize eden uygulamalardır bunlar. Ben her zaman olumlu bakıyorum.
Yatırımcıyı koruyan uygulamalar, evet. Şimdi bir tane daha ekonomiyle ilgili bir soru soracağım. Sonra gene STB'de birkaç soru sorup tamamlayacağım Burak Bey. Umut Bey'in sorusu, bazı ekonomistler Mart'a kadar olası bir kur şoku yaşanması ihtimali yüksek olarak görüyor. Burak Bey bu konu hakkında ne düşünür? Kısa ve orta vade seçim öncesi bir kur şoku yaşayabilir miyiz?
Yani makro ekonomiyle alakalı sorulara hani birkaç tane geldi. Eminim hani ben dinleyici olsaydım çok tatmin olmazdım söylediklerimden. Çok tatmin edici cevaplar vermedim. Çünkü ben orada biraz şöyle bakıyorum hikayeye. Yani hatta çok güzel bir mesel vardır. Bir Fed toplantısı çıkışında JP Morgan'a gazetecilerden biri yaklaşmış. Efendim piyasalar ne olur? Ekonomi ne olur diye sormuş. JP Morgan da dalgalanır demiş. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz. İşte borsada hareket yukarı mı devam edecek, aşağıya mı dönecek, yatay mı olacak? İşte bir kur şoku olur mu olmaz mı? Ki özellikle 2022 yılı bu anlamda tahminler yürütme şeyimizi de isteğimizi de çok azaltan bir yıl oldu. Yani hani sene başında kurla alakalı yapılan tahminler sene bitti neredeyse tutmadı. Çünkü çok farklı bir ekonomi ortamı var şu anda Türkiye'de. Yani kitapta yazılan teorilerin hemen hiçbirinin günlük hayatta karşılığının olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla hani seçime kadar bir kur şoku yaşanır mı bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki bir kur şokunun yaşanabilmesi için önce döviz talebine izin vermeniz lazım.
Evet. Şu anda da öyle bir şey olmadığı için yani ama bu hani bu durumun değişip değişmeyeceğini de göstermiyor. Birazcık
evet,
da
politikalarla alakalı. Dolayısıyla hani evet yani şimdi işin o kısmı farklı bir yerde yönetiliyor. Yani bu tarz tahminlerde bulunabilmek için piyasanın tam bir serbest piyasa, yani tam bir serbest ekonomiden bahsediyor olmamız gerekir. Şu anda öyle bir ortam olmadığı için bu yönde şeyleri de ben çok isabetli bulmuyorum bu yönde bir şey ama herkesin fikri olabilir ama buna yönelik bir pozisyon almanın ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum şu anda.
Burak
ama
Bey,
şunu söyleyebilirim. Her seferinde çok özür diliyorum. Siz lafınızı bölüyor gibi oluyorum ama önümüzdeki yıl özellikle bugün ben şey olarak görüyorum seçimin başladığı seçim rallisinin yani ralliden kastım seçim ortamının başladığı günü bugün olarak görüyorum. Aralık ayında ve 2023'ün seçime kadar olan dönemi boyunca özellikle işte Millet İttifakı'nın da adayını açıklamasıyla birlikte pek çok anket görmeye başlayacağız. İşte retoriklerde belki biraz sertleşmeler görmeye başlayacağız. Yani tam seçim satına girilmiş olacak bugün itibariyle. Dolayısıyla kurda da diğer varlıklarda da tek yönlü bir hareketin ya da çok yatay bir hareketin değil biraz daha dalgalı bir 4-5 ayın bizi beklediğini düşünüyorum.
Evet. Seçim demişken siz Volkan İncedal'ın sorusu, yani ben çok iyi anlayamadım soruyu ama yine de size yönlendireyim. Seçim sürecinde ST1 duruşunda değişiklikler olacak mı? demiş.
Yani duruştan eğer... kastı herhalde şu andaki mevcut yatırım perspektifimizde bir değişiklik olacak mı şeklinde. Dediğim gibi bunlar dönem içerisinde değerlendirilmesi gereken konular. Yani şu an için bakacak olursak bir değişiklik niyeti yok. Biz yine piyasanın üstünde perform edeceğini düşündüğümüz, inandığımız hisse senetlerinde durmaya ya da yeni yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ve işte bunların ağırlıkları, yani hisse seçimi ve hisse ağırlıklandırması bir alfa yaratma gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Ama zannediyorum ki burada kasıt bir koruma yapılacak mı? Yani net hisse pozisyonu azaltılacak mı şeklinde. Orada dediğim gibi onun kararını vermek için önce yaşanan gelişmenin nevine bakmak lazım. Yaşanan gelişme uzun vadeli bir olumsuz hava yaratacak bir gelişme mi, yoksa günlük, birkaç günlük bir gelişme mi? Çünkü şey, özellikle burada hani sadece fon yatırımcıları değil, hani olur da bireysel olarak ise senede yatırımı yapan yatırımcılar da izliyor olurlarsa ya da sonradan izlerlerse, tamam artık buradan geri döndü, ben hisse pozisyonumu azaltayım ya da hatta short pozisyon açayım dediğiniz noktalarda piyasa o kadar hızlı tersine bir hareket yaşatabiliyor ki çok büyük zararlar oluşabiliyor. Dolayısıyla seçim sürecinde bilhassa olası oynaklıklarda ben yatırımcının sakin kalması, pozisyonunda kalması ya da pozisyonunu azaltıp cash'te kalmasını tavsiye ederim. İşte buradan geri döner, yukarı sert hareket olur ya da buradan kesinlikle çok sert aşağıya dönecek tarzı beklentilerle açılan pozisyonlar genellikle hüsranla sonuçlanıyor.
Evet. Burak Bey, SVB'yi siz mi yönetiyorsunuz?
SVB'yi sevgili arkadaşım Mehmet Ali Güleç yönetiyor.
Tamam. Onunla ilgili bir soru vardı. O zaman
ben şöyle söyleyeyim. Ben de tabii ki portföy tamam. yönetim ekibindeyim. Ama orada kararları veren esas kişi arkadaşım Mehmet Ali Güleç.
Tamam, o zaman aslında genel bir soru sayılabilir. Sabri Bey'in sorusu, diyor ki SVB fonunuzda da aynı şekilde değer yatırım mı tercih ediyorsunuz? Burada yer alan hisse senetlerin aylık değişim yüzdesi kaçtır acaba demiş.
Şöyle, strateji portföy şey olarak, yatırım perspektifi olarak değer yatırımını kendine ölçüt almış olan bir portföy yönetim şirketi. Dolayısıyla kurduğu ve içerisinde hisse senedi olan tüm fonlar şayet bir algoritmik fon değilse, yani işlemler bir insan eliyle yapılıyorsa değer yatırımını tercih eder. Bu bugüne kadar hep böyle olduk. İnanıyoruz ki bundan sonra da böyle olacak. Fondaki hisse senetlerinin aylık değişim yüzdesinden kastın ne olduğunu turnover ratio olarak mı çok anlayamadım. Ama şöyle söyleyeyim Sabri Bey'e, yarın ya da müsait olduğu herhangi bir gün hafta içi bizi ararsa şirket hattından Mehmet Ali Bey memnuniyetle cevap verir sorularına kendisi.
Tamam. Şimdi son iki soruya geliyorum. Çınar Bey'in sorusu, bir hisseye toplam pay değerinizin en çok ne kadarını yatırıyorsunuz demiş. Bir hisseye toplam pay değerinizin en çok ne kadarını yatırıyorsunuz?
Yani soruyu çok anlayamadım ama zannediyorum hani bir hissede ağırlık olarak en fazla ne kadar alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani normal şartlarda eğer portföyün başat kağıtlarından, başat hisselerinden olmasını düşünmüyorsak şayet %5'in çok üstüne geçmemeyi gayret ediyorum. Yani başlangıç olarak en azından initial %3-%4'lük bir alımla başlıyorum. Şayet dönem içerisinde, süreç içerisinde şirkete olan güvenim, inancım artarsa zaten bir %10 üst limitimiz var. Oraya doğru devam edebiliriz pozisyonu arttırmaya, ki bazen biz pozisyonu arttırmadan şey de olabiliyor tabii. İşte performansına bağlı olarak değeri arttığı için de fondaki ağırlığı artabiliyor. Mesela evet. Şu anda portföyün en büyük kağıdı başlangıçta portföyün %4'üydü. Sonra kendi kendine %8-8,5'lara geldi. Tamamen capital gain kaynaklı.
Evet. Son sorumuz da Haydar Aslaner'den. Der ki Haydar Bey, diğer hisse fonlardan seçtiğiniz hisseler dışında hangi alanlarda ayrıştığınızı düşünüyorsunuz? Seçtiğiniz hisseler dışında.
Biz açık konuşmak gerekirse ST1'i de diğer fonlarımızda her zaman benchmark'ına bakarak yönetmeye çalışıyoruz. Yani bizim baktığımız şey her zaman benchmark'ın üstünde miyiz? Benchmark'tan ne kadar iyi perform ediyoruz? Hani diğer fonlar ne yapıyor onu biz de yatırımcı gibi günlük olarak görüyoruz ama o yönde bir stratejimiz yok. Ayrıştığımız dönemlerde de hani onlar ne yapmıyor da biz onlardan daha iyi yapıyoruz onu bilmiyorum. Geri kaldığımızda da onlar neyi daha iyi yaptı, biz daha kötü yaptık onu da bilmiyorum. Ama hani bu fon yönetme işi biraz şey yani dönemsel olarak bazen çok daha iyi seçiyorsunuz. Ya da seçtiğiniz hisselere piyasa o dönem içerisinde işte bir tematik bir durum oluyor ya da sektörel bir popülerlik oluyor. Daha çok teveccüh gösteriyor. O dönemlerde diğer fonlardan ayrışıyorsunuz. Ben çok şey bakmama taraftarıyım. ST1'e de diğer çok kıymetli yatırım fonları var. Onlara da. İşte bu dönem o ileride, bu dönem siz geride kaldınız. İşte neyi eksik yapıyorsunuz onlar iyi yapıyor. Siz neyi iyi yapıyorsunuz onlar kötü yapıyor. Bence fonları bu şekilde birbirleriyle kıyaslamak kısa vadede çok doğru bir yaklaşım değil gibi geliyor bana. Önemli olan bu uzun vadede sürdürülebilir şekilde benchmark'ın üstünde mi, yatırımcısına kazandırıyor mu? Bence öyle bakmak lazım. Yoksa günlük, haftalık, aylık, bugün siz ileride olursunuz, yarın öbürü ileride olur. Bunlar bence çok önemli değil.
Çok çok teşekkür ediyoruz Burak Bey.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Size de hem kurumumuz hem kendim şahsım adına teşekkür ediyorum. Böyle bir konuşma imkanı yarattığınız için katılan, dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz.
Evet, çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, çok güzel bir hafta diliyoruz hepinize. Bol kazançlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.